Yeşu hakkında konu paylaşmıştık. Yeşu'nun kişiliğiyle ilgili ve Yeşu'nun yaşadıklarıyla ilgili. Hatırladınız mı şimdi biraz? Aslında bir giriş ayet vardı ama onu hiç size hatırlatmak istemiyorum. O ayete girmeden önce Yeşu kimdir diye ve onun hakkında ne biliyoruz diye onları size paylaşmıştım. Yeşu Musa peygamberin yerine geçen bir halefesi olduğunu demiştik ve Yeşu'nun babasının adı Nun. Başka bir şey bilmiyoruz. Nun ve Efraim oymağından geldiğini öğrenmiştik birlikte. Babasının hakkında pek fazla bilgimiz yok. Yani kutsal kitap bize direkt yazılı bir şekilde bir şey açıklamıyor. Ama ben bir şey yine en azından Nun'un hakkında çıkartabildim ya da öğrenebildim. Aslında tahmin ama bu tahminin yanlış olmadığını düşünüyorum. Çünkü Yeşu'ya bakarsam Yeşu'nun hayatına Tanrı korkusuyla yaşayan birisi ve Tanrı'yı seven birisi. Bu Tanrı korkusu ve Tanrı sevgisi hiçten gelen bir durum değil. Ve Nun babası mutlaka imanlı bir adamdı ve oğlunu, ailesini, çocuklarını aynı Tanrı korkusuyla ve sevgisiyle eğittiğine emin olabilirim. Ve ben de kendimize özellikle annelere, babalara şu soruyu sormuştum. Kendime de şahsen hacı bir şekilde tanıklık etti bu konuya ilgilin. Ben çocuklarıma, oğluma ya da torunlarıma acaba ne veriyorum? Onlara iyi bir örnek olabiliyorum mu? Onlara Tanrı'nın yolunu gösterebiliyorum mu? Ya da bu yaşam içerisinde kendi ayaklarının üzerinde durmaya gereken eğitimi verebiliyorum mu? Bu toplum için, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız toplum için faydalı bir insan büyütüyorum mu? Yoksa sadece kendisini düşünen bencil bir insan mı ortaya getiriyorum? Tam tersine başkalarına sorun ve problem çıkartan zor bir insan mı yaratıyorum? Hepsi bizim anne babamın elinde. Musa o vaat edilen ülkeye gitmek için Yeşu'yu ve onunla birlikte başka adamlar göndermişti ve o vazife için Yeşu'yu atadığında aslında Yeşu'nun ismi Yeşu değildi. Hoşeya'dır. Hoşeya'nın anlamı Rab kurtuluştur demiştik. Yani yardım edendir. Yeşu adını vermişti. Bu Yeşu ve Kaleb ile ve 10 başka casuslarla birlikte vaat edilen ülkeyi öğrenmek için, tanımak için casus olaraktan gönderilmişlerdi. Ama onu sonradan tekrar yakından bakacağız. Önce Çölde Sayım kitabında sayfayı bilemeyeceğim şimdi ezbere. Çölde Sayım 13. ve 14. bölümü okumuştuk birlikte ama onu bugün okumayacağız çünkü çok uzun sürer. Oradaki yaşanılan şeyleri bakacağız. İki tane önemli yaşantı var Yeşu'nun hayatında. Birinci yaşantı Amaleklilere karşı savaşırken. İşte Musa İsrail o zaman halkla birlikte çölde dolaşırken genç Yeşu'yu o zaman komutan olaraktan seçmişti. Ve Yeşu da Amaleklilere karşı savaşması gerekiyordu. Musa ne yapıyordu? O savaşa direkt şahsen katılmadı. O tepede durup ellerini yukarıda tutarak dua ederek savaşçılarını destekliyordu. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler ama indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Yani eller yukarıdayken bu sefer İsrailliler kazanıyordu. Elleri yorulmaya başlayınca yani insana kolay gelebilir böyle el havada tutmak ama bir yapınız bakalım 10 dakika. Gittikçe ağırlaşıyor değil mi? Eller o zaman yani elinde bir şey tutmanıza bile gerek yok. Kendi kollarımızın ağırlığı yetiyor yani bizi yormak için. Ben de onu dün çok fark ettim. Sadece bir döner bıçağını tutuyordum. kes kes kes böyle biraz da herhalde yanlış. Belim öyle bir ağrıdı ki, spor da yapıyorum normalinde ama öyle bir ağrıdı ki burada da kaslar varmış demek ki, değişik kaslar. Onları da geliştirmem lazım. Bir daha biz döner iş yapalım en iyisi. Evet, Musa ellerini kaldırdıkça o zaman İsrailler kazanıyordu. Bu sefer Harun ve Hur bu durumu görünce, yani Musa'nın halkından arkadaşlar ve akrabaları onu böyle zayıf durumda gördüklerinde ona yardıma geldiler. Üzerine oturmaya taş getirdiler ve ellerini yukarıda tuttular. Yani biri sağında, biri solunda. Ve bu yardım konusuna gelince bir şey dikkatimi çekti demiştim son defasında. Ne dikkatimi çekti? Musa bu Harun ve Hur'a demedi ki bana lütfen yardım eder misiniz? Bana yetişin, kollarımı tutun diye öyle bir ifade kullanmadı. Tam tersine Harun ve Hur kendileri görüp Musa'nın desteğe ihtiyaç olduğunu tanıyıp otomatikmen harekete geçip yardım ettiler. Ve dün de biz de bunu eşimle birlikte Kerstin'le aynısını yaşadık gerçekten. Bakkaz abi başlangıçta dünkü sıkıntımızı burada güzel paylaştı. Ve tamam dedim ben artık bugün kaderimiz böyle. Rabbin yardımıyla yaparız. Akşama kadar artık burada döner keseriz. Nasıl olursa artık. Kısa bir süre sonra iki tane kardeş geldi, bir çift. Hatta onlar buraya da gelmişlerdi bir kere. İranlı kardeş. Onlar bizim komşu köyde oturuyorlardı önceden. Bizim Gertringen'e göçmüşler şimdi evlendikten sonra. Bu İranlı kardeş ve Alman eşiyle birlikte biz de döner aldılar. Döner verdik onlara güzel. Ve işte anlattık böyle böyle durum. Biz bugün burada bütün gün uğraşacağız falan ama sevinçle, coşkuyla yapıyorduk tabii hizmetimizi. Ama onlar çok hassas düşünerekten dediler ki Sami kardeş, eğer yorulursan, yardımına ihtiyacın olursa biz size yardım olabiliriz. Biraz dinlenirsin, böyle bir iki saat size katkıda bulununuz diye gibisine teklif ettiler. Ben normalinde derdim ya gerekmez falan filan ama baktım ki bu gerçekten iyi bir teklif. Ben bunu çevirmeyeyim en iyisi. Evet dedim. Severekten yaparız dedim ben. O da acemi, o da ilk defa döner kesiyor. Kesmiş, yani kesecekti. Ben de ona gösterdim. Ben şimdi yeni acemi olduğum için Rakkaz abiden daha da iyi gösterdim. Çünkü döneri kesiyorum ben şimdi. O kürek var ya, sallıyorum sağda. Dönerler yere düşüyor bu sefer. Ya burada bir anormallik var diyorum ben. Ya küreği tutacaksın oraya diyor. Ha öyle oluyormuş bu iş o zaman. Yani o pratik şeyleri uyarabildim sevgili kardeşe. O da güzel yaptı. Kendisi söylemesi ayıptır. Aynı Bakkaz abi gibi biraz saçları az başında. Böyle damla damla terler birikti başında yani. İkide bir peçeteyle biraz kullanması gerekiyordu. Adam iyi yoruldu kardeşçiz. Ama sadece bir iki saat yardım etmediler sağ olsunlar. Akşama kadar bizimle birlikte kaldılar. Bir onlar çalıştı, bir biz çalıştık, bir birlikte yaptık. Hatta domatesimiz bitti. Domates götürdüler, getirdiler evden. Onu bile yardımcı oldular. Vesaire vesaire ve o kardeşlerin sayesinde biz imanlar arasında gerçek kardeş sevgisinin ne olduğunu tekrar tatmış ve anlamış oldum ve onlara gerçekten büyük teşekkür ettim ve şimdi de halen de Rabbe izzet olsun minnettarım. Onlar olmasaydı biz dün çok çok kötü olurduk. Ya demin demiştim çölde sayım 13. ve 14. bölüme yakından bakmıştık. Orada Musa Yeşu, Kaleb ve başka 10 tane değişik oymaklardan, yani İsrail halkının oymaklarından 10-12 tane casus vaat edilen ülkeye gitmişlerdi. Ve bugün bu casusların gönderilmesi konusuyla ilgili bir kitapta ilginç bir yorum okudum. Sizce onların oraya gitmesi gerekiyor muydu? Doğruyu muydu onları, o casusların oraya gitmesi? Siz ne diyorsunuz? Tanrı onlara o şekilde acaba buyurdu mu oraya gidiniz diye? He? Anlamadım. Tanrı dedi değil mi onlara gidiniz diye? Fakat Tanrı onlara önceden vaat vermemişti. Oraya gidin, her şey sizin elinize verdim. Orada güzel meyveler, sular, pınarlar, yani harika, cennetlik gibi bir ülke sizin elinize vereceğim diye söz vermemiş miydi Tanrı? Vermişti değil mi? O zaman neden casus gitmesi gerekiyor oraya bakmaya? Tanrı yalancı mı? Tamam, ama Tanrı yine onlara gidiniz dedi. Yani kendiliğinden gitmediler onlar direkt. Şimdi ayeti tam ezbere bilmiyorum ama Tanrı onlara buyuruyor, oraya gidiniz diyor. Belki biriniz bulursa söylesin, o Tanrı buyruğu nasıl veriyor. Ama Enver, sen yine haklısın. Tanrı neden öyle buyruk veriyor? Çünkü onların durumunu yüreklerini yakından bildiği için. Gerçekten iman etmediklerini bildiğinden, onların bedensel isteklerine bir şekilde, yani onlara bir su serpmiş olsun diye, onlara bir teşvik olsunlar diye onların gitmesine izin verdi. Aynı Samuel kitabında okuduğumuz gibi, o zamana kadar hep Tanrı kendisi şahsen İsrail halkını yönetiyordu. Olağanüstü belirtiler aracılığıyla. Ama baktılar ki İsrailler, herkesin kralı var. Herkesin bir muhtarı var diyelim artık. Bir kralları var. Biz de öyle bir kral istiyoruz diye yalvardılar. Tanrı onları uyardı. Siz de kral isterseniz sorun çıkacak. İstemeseniz daha iyi olur aslında gibisini. Onları uyardı ama yine de istiler. Ve sonra Tanrı onlara Saul'u sağladı. Ve sonra da gerçekten büyük sorunlar yaşadılar. Ama orada da Tanrı insanların durumlarını bildiği için ona göre davrandı. Onlara ayak uymuş oldu. Burada da benzer bir durum var. Casusların aslında oraya gitmesi yanlış bir tutumdu. Yanlış bir davranıştı. Ve 40 gün dolaştıktan sonra Kalef ve Yeşuf coşkuyla oradan döndüler. 13. bölümün 30. ayetinde oraya gidip ülkeyi ele geçirelim, kesinlikle buna yetecek gücümüz var demişlerdi. Ama öbür adamlar, yani diğer casuslar, eğik boyunlarla bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler. Orada yaşayanlar yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Yani kötü haber, korku yağdırdılar ortalığa. Ve kendilerini nasıl görüyorlardı? Bir çekirge gibi. Bu insanlar Tanrı'ya baksalardı, bu ülkeyi gezmeye gittiklerine Tanrı'ya bakaraktan baksalardı, o zaman oranın insanları onlara o kadar büyük gözükmezlerdi. Ama kendileriyle karşılaştırdıkları için kendilerini çekirge gibi görmeye başladılar. Acaba biz kendimizi nasıl görüyoruz? Ya. Biz kendimizi nasıl görüyoruz? Biz de kendimizi öyle zayıf ve küçük görüyorsak, ve ben de size garantisini verebilirim, biz de o zaman çok kolaylıkla yenilgiye uğrayabiliriz ya da uğrarız, o kesin. Ama Kalev gibi bütün buna yetecek gücümüz var dersek, bu güç de nereden geldiğini bilirsek, yani Tanrı'dan kaynaklandığını bilirsek, o zaman bizim zaferimiz de emin olabilir. Bu sefer halk tabii iyice isyan bayrağını çekti. Keşke Mısır'da, çölde ölseydik diye kendi kendilerine lanet okumuş oldular. Ve Musa'ya bu sefer kızmaya başladılar. Neden bizi bu ülkeye götürdün? Kılıçtan geçirilip ölelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilelim diye mi? Keşke Mısır'da kalsaydık diye haykırmaya başladılar. Belki biz de zaman zaman, değil mi, zorlar yaşadığımızda eski hayatımız çok daha rahattı, eski hayatımda kalsaydım diye yüreğimizde arzu oluşuyor mu? Bu tepki sonrasında, halk böyle isyan bayrağını çektikten sonra Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar ve giysilerini yırttılar. Ve bu giysileri yırtmak ne demek demiştim ben, ne anlamına gelir? Bir kişi özellikle bu doğu bölgesinde, Türkiye'de yapılan şey mi bu?
Bilmiyorum.
Efendim? Hayır, daha fazla üzgünlük. Yani birisi çok üzülürse ya da bir şeye pişman da olursa tövbe anlamına da geliyor. Bunu dışta, yani insan yüreğe bakamıyor ya, dışta göstermek için giysilerini yırtıyor. Ve ben de demiştim burada size, bazen bugün sarı karttan konuştuk. Recep abi de bazen burada bize tatlı fırça attığında aslında her seferinde bir şekilde gömleklerini yırtar gibi oluyor. Onun için üzmeyelim birbirimizi. Dolaplarımızda gömleklerimiz sağlam kalsın. Yoksa ekstra masraf çıkar. O da yazık. Ya. Ve Kalev'le Yeşu halkı teşvik etmeye çalıştılar sonra. Rab bizimledir dediler. Onlardan korkmayın. Bugün korkma korkma diyor Tanrı'dan. Birlikte söylemiştik. Birbirimizi teşvik etmek için. Aynısını da burada Yeşu ile Kalev halkı teşvik etmeye çalıştılar. Sonra işte yine de bu insanlar, bu halk iyice heyecanlanmışlardı, kızmaya başlamışlardı. Yeşu ile Kalev'i taşa tutmak isterken Tanrı bu sefer devreye giriyor ve olağanüstü bir şekilde kendini gösteriyor. Ve şikayet ediyor bu halk hakkında. Ne zamana kadar ben bunlara katlanmam gerekiyor? Ne zamana kadar inanmayacaklar? Ne zamana kadar beni hor görecekler? Ne zamana kadar beni küçümseyecekler diye Tanrı halkı azarlamaya başladı. Sonra 24. ayette o dikkatimi çekmişti. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var diye ifade kullandı. O bütün yüreğimle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim, onun soyu oraya miras alacak. Ve ben de kendi kendime sordum, acaba Rab benim hakkımda aynı tanıklıkta bulunuyor mu? Yani Rabbin huzuruna bir gün çıktığımda, bu dünyadan ayrıldığımızda, benim hakkımda acaba ne diyecek Rab? Çocuğum, kulum Sami şöyle yaptı, bunu becerdi, çok iyi döner kesti mi acaba diyecek? Çok imanlıydı, çok çalışkandı. Bunların hepsini o kadar önemli değil. Onu aslında hiç duymak istemiyorum. Ama bu 24. ayetteki ifadeyi Tanrı benim için kullanıyorsa o zaman benden daha mutlusu olamaz. Bunda başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Ve her birimizin arzusu böyle olsun keşke. Biz kimin ardından yürüyoruz ve yüreğimize tam verdik mi Rabb'e, yoksa sadece bir kısmını mı, hiç mi vermedik, yoksa %100 hepsini, tümünü mü verdik? Sonra Tanrı bu kadar öfkelendikten sonra bu büyük yetişkin insanlar bunca mucizeleri görmelerine rağmen halen de iman etmedikleri için büyük insanları cezalandırıyor ve diyor ki sadece 20 yaşından küçük olan kişiler, yani çocuklar ve gençler vaat edilen ülkeye girecektir. Bir de Yeşu ile Kalev girecekti. Onların dışında diğer insanlar, bütün halktan hepsi, yetişkin olanlar hepsi çölde geberip, affedersiniz, orada helak olup ölüp gittiler. Çünkü Tanrı'ya güvenmediler, ona iman etmediler. Hepsi ölümcül hastalıktan öldüler. Sonra bu kötü haberi aldıktan sonra tabii halk pişman duyuyor ve birden kendi kararlarını üzerine savaşa kalkışıyorlar. Musa onları uyarıyor, yapmayınız, Tanrı sizinle olmayacak ve gerçekten hepsi yenilip bozguna uğratıp düşmanlar tarafından öldürüyorlar ve yenemiyorlar bu savaşı. İşte bu olaylardan sonrası Yeşu Musa'nın yerine geçiyor bir halefesi olaraktan. Ve Musa Tanrı Musa bütün halkın önünde Yeşu'yu elini üzerine koyaraktan, yani onun kendi yetkisinden ona yükleyerekten yeni hizmetine adamış oluyor. Bunu çıkış Çölde Sayım kitabının 27. bölümünde okuyabiliyoruz. Sonra Yeşu kitabına geçiyoruz. Yeşu 1 ile 1. bölümü açalım. 5 ve 9. ayeti. Yeşu 1, 5'ten 9'a kadar Yeşu hizmetine başlamadan önce çok ağır basan teşvik sözleri alıyor Tanrı tarafından. Yeşu 1, 5'ten 9'a kadar Tanrı nasıl konuşuyor, sesleniyor Yeşu'ya? Herkes buldu mu? Sayfa kaç? 265. sayfada. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Ne güzel, bizim illahiye uyuyor bugün yine. Güçlü ve yürekli ol, çünkü halkı atalarına vereceğine ant içtiğim ülkeye miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa, sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman, ne zaman? O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Tekrarlıyor 9. ayette, sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Sen böyle sözler duyduktan sonra şahsen kendin için böyle sözler işittikten sonra insan teşvik olmasın da ne olsun? Değil mi? Ama Tanrı neden Yeşu'ya bu kadar cesaret acaba vermek istiyordu? Yeşu korkak birisi miydi? Örneğin Musa gibi. Musa hizmetine Tanrı tarafından çağrıldığında çok çekingendi. Ya ben konuşmasını pek iyi bilmem. Başkası yapsın. Kusura bakma Tanrı gibisine öyle tepki göstermemiş miydi? Yeşu öyle birisi miydi? Demin az önce size anlattım. Amaleklilere karşı gönüllü savaştı. Casus olaraktan yabancı bir ülkeye gitti. Hangimiz bunu kolay kolay yapabilir? Yeşu hiç korkak birisi değildi. Kesinlikle değildi. Tam tersi, çok cesur birisiydi. Ve yine dönerden size takılacağım. Önceden eski Sami olsaydı ben o döner işinden korkardım. Derdim ben bunu yapamam, bu zor iş. Hiç yapmadım da Ama başka çare yoktu. Tanrı beni oraya koydu bir şekilde. Hadi beşer, Tanrı'nın yardımıyla başarırız bu işi dedik ve oldu. Hayır. Yeşu korkak birisi değildi kesinlikle. Buna kesinlikle söyleyebiliriz. Ama buradaki olay ve durum çok daha farklıydı. Çünkü Yeşu çok inatçı ve isyankar bir halkı yönetmesi gerekiyordu. Demek ki bir kişi için veyahut da bir adam için kendi halkını idare etmek savaşmaya gitmekten çok daha zordu. Şimdi başladığı hizmet çok daha büyük bir sorumluluktu. Ve bizim kaptanımız Recep abi de herhalde bu sorumluluğun yükünün zorluklarını çok iyi ve yakından bilen ve tanıyan bir kardeşimizdir. Uğraşıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun, her birimiz için en iyisini diliyorsun. Sonunda bazen en aşırı terslikleri yine de biçiyorsun bir teşekkür olaraktan. Bu gerçekten bazen insana çok çok hayal kırıklığını uğratıyor. Ya bu aslında özet gibi oldu, bir tekrar gibi oldu. Çünkü bazılarınız ya da çoğularınız yoktu geçen sefer. Onun için umarım geçen sefer tanık olanlar, dinleyenler sıkılmamıştır. Bundan sonra işte Yeşu halkı vaat edilen ülkeye doğru yönetecekti. Başka önemli yaşantılar, olaylar Şeria ırmağından geçiş olacaktı. Şeria ırmağı küçük bir ırmak değildi, bol sulu olan bir nehir, bir ırmak ve Tanrı orada halkı hiç ayakları ıslanmadan bir mucize yarataraktan Şeria ırmağından suyu durdurup bir duvar gibi, aynı Kızıldeniz'i böldüğü gibi olağanüstü bir şekilde karşı tarafa sapasağlam geçirdi. Ve ondan sonra büyük vazifeleri, oraya belki birlikte açalım. Yeşu 6. bölümü açalım birlikte. Eriha kentini nasıl fethettiler onu birlikte okuyalım. Ya da okumadan önce size bir soru sormak istiyorum. Biliyor musunuz siz o hikayeyi? Eriha kentini nasıl ele geçirdiler? Yeriha kentini ele geçirmeden önce Tanrı onlara o kentin etrafında dolaşınız diye buyruk vermişti. Sorum o işte. Kaç kere dolaştılar kentin etrafında onu ele geçirmeden önce? Şimdi tabii okumayanlar, hiç bilmeyenler için zor bir soru. 7 sefer. Enver? 7 sefer. Başka fikir? 7 zaten kutsal kitapta meşhur bir sayı. Mükemmelliği kastediyor. Tanrı'nın dört dörtlülüğünü, yani mükemmelliğini. Ama 7 sefer değildi. Okuyalım. Okuyalım birlikte Yeşu.
6 gün dolaşmıştı.
Okuyalım şimdi. Aa, öyle mi diyeceksiniz? Yeşu 6. Aa, benim Türkçe kitabım yok burada.
Hazır kitabım yok.
Verir misin? Eriha kentinin kapıları İsrailler yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Çünkü hep duymuşlardı, bu İsrail halkı önlerine ne gelirse ezip geçip yeniyorlardı. Çünkü Tanrı hepsini ellerine veriyordu. Yeter ki onlar ona güvenirlerse. Rab Yeşu'ya, işte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum dedi. Siz savaşçılar kentin çevresini günde bir kez olmak üzere 6 gün dolaşacaksınız. 6 gün bir kere dolaşacaklar. 7. gün kentin çevresini 7 kez dolanın. Yani 7. gün 7 kez. Kaç yapar toplam?
13.
Demek ki 13. Tabii sen sadece son güne bakarsan o zaman haklıydın. O gün, son gün sadece toplam 7 kez dolaştılar. 7. gün kentin çevresine 7 kez dolanın. Bu arada kahinler borularını çalsınlar. Kahinlerin koç boynuzu boruların uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kendi surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek. Vesaire vesaire vesaire. Evde okuyabilirsiniz bunun devamını. Çok heyecanlı bir olay. Ben de bunu geçen okumuştum. Onun için zaten bu konuyu size paylaşmaya karar vermiştim. Zevkle okudum ve kendim de teşvik oldum. Ben sadece bir şeyi merak ettim okurken. Hatta işte 6 gün bir kere dolaşıyorlar kentin etrafında. Hiçbir şey yapmaları gerekmiyor. Sonra 7. gün 7 kere dolaşıyorlar. Niye Tanrı acaba bunlara böyle, affedersiniz, sapık manyak şeyler yapmalarını buyurdu? Yani ne için yararlıydı bu? Şehirdeki insanlar onları görünce korksunlar diye mi? Ne kadar kalabalık olduklarını göstermek için mi? Borular neye yarıyordu? Niye o kadar gezmeleri gerekiyordu? Yani ne faydası vardı? Şehri görsünler, tanısınlar diye. O da güzel bir yorum. Yani nerede ne var, neye dikkat etmeler lazım. Yani uzaktan casus oldular bir şekilde. Orayı keşfetmek için. Başka? Yani Tanrı bir şekilde sizin için bir anlam olmasa bile yine de benim dediğimi yapmanız gerekiyor diye onları denemiş oldu. O da güzel. Yaş beste eldrud. Evet, Schwester Gertrud da diyor, bu yürüyüşün bir şekilde sembolik de anlamı vardı. Hem Enver kardeş dediği gibi Tanrı'ya karşı dört dörtlük, yani tamamen itaat etmelerini gösterebilirlerdi. Ve yedi sayısı her zaman kutsal kitapta özel bir anlamı var. Örneğin yedinci gün Tanrı dünyayı yarattıktan sonra yedinci günü set günüydü, dinlenme, istirahat günü. Demek ki o gün de halk hiçbir şey yapması gerekmiyordu. Her şeyi Tanrı onlar için yapacaktı. Ben ama başka pratik, başka bir düşünce çıkartıyorum. O yedinci günde yedi kere kentin etrafında dolaşabilmek için sabahleyin erkenden yola çıktılar diyor. Demek ki rahat bir gezi değildi, yani böyle şpatiyagang yaparmış gibisine kolay bir yürüyüş değildi. Bütün takım taklayla. Yedi kere gezdiler, iyicene yoruldular. Ve gerçekten de yorulmaları gerekiyordu. Ben örneğin dün akşam, yine dönere dönüyoruz, beni savaşa göndermiş olsalardı, beni tak diye bir vuruşla yere çarparlardı. Gerçi savaştan, askerlik de yapmadık, bir şey anlamıyoruz da, ayrı konu. Ama demek istediğim, Tanrı onları mahsustan, bilinçli bir şekilde vıcık vıcık, hoşafları çıkmış bir vaziyette, ki kendi güçlerine, kendi kaslarına güvenmeyerekten, güvenmesinler diye o durumda kendin içine mahsustan soktu diye düşünüyorum ki kimse övünmesin sonunda. Çünkü Rab yüceltilmek istiyor. O onunla övünmemizi istiyor. Ve gerçekten itaat ettikleri için, Tanrı aynı onlara buyurdukları gibi yaptıkları için sonunda zaferli olabilirler ve düşmanları kendi kendilerini birbirlerini yok ettiler. Onlar hiç elleri kan değmedi, yani hiçbir şey yapmaları geriye kalmadı. Ve bu beni gerçekten sevindiriyor. Bizim için de aynısı geçerli. Biz Tanrı'ya itaat edersek o bizim kalkanımızdır, o bizim silahımızdır. İşte kutsal kitap silahımız. O bizim için her şeyi halledecektir. Yeter ki biz sükut edelim, sakin kalalım, onu dinleyelim, onun sözünden öğrenelim, ona itaat edelim, dinleyelim. Bütün yüreğimizle onun ardından gidelim. O zaman Rab de bizim için her şeyi sağlayacaktır.